Ayrım 31.
Sayfa 303. Böylelikle cesaretlendirilen Türkiye, Sovyet isteklerini reddetti. Ama bunu gerginliği azaltmaya çalışarak yatıştırıcı ifadelerle yaptı. Stalin'in Doğu Avrupa'daki politikalarından duyulan endişe bu bölgede komünist rejim kuruldukça artıyordu. Bu yüzden Washington, Türkiye'nin stratejik önemini yeniden değerlendirmeye başladı. Her ne kadar kuramsal olarak Birleşmiş Milletler, uluslararası anlaşmazlıkların havale edilebileceği ve havale edilmesi gereken bir forum idiyse de, Sovyetler Birliği'nin Güvenlik Konseyi'nde sürekli vetoya başvurması, Birleşmiş Milletler yoluyla iş görülmesini olanaksız hale getirmekteydi. Ve Amerika Birleşik Devletleri yönetimi de tek yanlı olarak hareket etmeye karar verdi. 12 Mart 1947'de Başkan Truman, Truman doktrinini ortaya attı. Bu doktrin, Amerika Birleşik Devletleri'nin varlıkları dış baskı ya da kendi sınırları dahilindeki militan azınlıkların tehdidinde olan özgür ulusları savunmaya yardım etmesi gerektiğini ve yardım edeceğini bildiriyordu. Doktrinin ilanına sebep, Başkan Truman'ın Amerikan Kongresi'ne sunduğu, o sırada komünistler ile monarşi taraftarları arasındaki iç savaşın şiddetle hüküm sürdüğü Yunanistan'a ve Türkiye'ye askeri ve mali destek önerisiydi. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın her yerindeki komünizm karşıtı rejimlerin korunmasını taahhüt etmesinin başlangıcıydı. Kısa bir süre sonra, Haziran 1947'de ekonomilerini onarmalarına yardım için Avrupa ülkelerine dev ölçekte mali destek öngören Marshall Planı öne sürüldü. Bu planın birbirini tamamlayan üç amacı bulunuyordu. Avrupalıların kendilerini toparlamalarına yardımcı olmak, Amerikan sanayi için karlı ihracat pazarlarını korumak ve beslemek, komünizme neden olan yoksulluğu ortadan kaldırmak. Türk liderleri Amerikan siyasal ve askeri desteğinden ve Marshall planından tam olarak yararlanmak için Amerikalıların çok önem verdiği siyasal ve ekonomik ülkülere demokrasi ve serbest girişim daha dikkatli şekilde uymanın Türkiye için yararlı olacağını anlamışlardı. İşte bu nedenle Türkiye'de 1945 sonrasındaki siyasal ve ekonomik değişimin hem ülke içi hem uluslararası kökleri olduğunu söyleyebiliriz. Demokratikleşme süreci. Hükümetin bir yön değişikliğini düşünmekte olduğunun ilk işareti daha savaş bitmeden önce 1 Kasım 1944'te yasama yılının açış nutkunda İnönü Türk siyasal sisteminin demokratik parlamenter niteliğini kuvvetle vurguladığında verilmişti. 19 Mayıs 1945'te İnönü bu temayı ayrıntısıyla ele aldı ve rejimi daha demokratik kılmak için önlemler almaya söz verdi. Ancak bu önlemlerin ne olduğunu açıkça belirtmemekteydi. Yine ilk olarak Ocak ayında öne sürülen çiftçiyi topraklandırma kanunu Mayıs ayında Millet Meclisi'nde tartışmaya sunuldu. Türkiye hala bunaltacak ölçüde bir küçük çiftçiler ulusuydu. Toprak sahipliğinin %99.75'i 500 dönümden az olan küçük çiftliklerden oluşuyordu. 5000 dönümün üstündeki toprak sahiplerinin oranı sadece %0.01 idi. Çoğu çiftçi 500 dönümün çok daha altında toprağa sahipti. Bölgeler arasında büyük farklılıklar vardı. Bununla beraber daha zengin tarımsal bölgelerde 25 ile 50 dönüm arası mülk yaygındı. Küçük çiftçilerin birçoğu düşük bir yaşam sürüyordu. Yaklaşık 3 milyon köylü ailesinin yaşatacak yeterli toprağı yoktu. Ve 24 ila 48 dönümlük bir mülk, fakirlik çizgisinde yaşamak, çoğu durumda ise bu çizginin altında yaşamak demekti. Sonuç olarak, çok büyük sayıdaki çiftçi uzun zamandan beri çok düşük yaşam düzeyine sahip ortakçılar haline gelmişti. Genellikle bunların tohumları ve aletleri büyük bir toprak sahibi ya da zengin bir kentli tarafından sağlanıyor. Bu kişiler karşılık olarak hasadın 1/4 ila 1/2 alıyorlardı. Meclise Mayıs 1945'te sunulan bu yasa, kullanılmayan devlet arazilerini, dini vakıf arazilerini, tarıma elverişli hale getirilmiş arazileri, mülkiyeti belli olmayan arazileri ve 500 dönümden fazlasına sahip olan toprak sahiplerinden istimlak edilecek arazileri dağıtmak suretiyle, hiç toprağı olmayan ya da çok az olan çiftçilere yeterli toprak temin etmeyi amaçlamaktaydı. Yasanın 17. maddesi gereğince yoğun nüfusu olan bölgelerde 200 dönümden fazlasına sahip olan çiftçilerin arazisinin 1/3 kadarı kamulaştırılabilecekti. Köylülere 20 yıllık faizsiz borç da verilecekti. Mecliste bu yasa üzerine olan tartışmalar hükümetin ilk kez açıktan açığa ve şiddetle eleştirilmesine vesile oldu. Yasaya muhalefette bulunanlar yakınları toprak sahibi olan milletvekilleriydi ve bunların sözcüsü olan Adnan Menderes'in kendisi Aydınlı büyük bir toprak sahibiydi. Muhalefet önce ekonomik gerekçeler üzerinde odaklaştı. Yasanın mülkiyet güvenliğini felce uğrattığı, yatırımlara sekte vuracağı ve verimsiz tarıma yol açacağı öne sürülüyordu. Ancak hükümetin otoriter tutumu tartışmaları ülkede demokrasinin olmadığını protesto etmeye doğru götürdü. Bu protestoyu da yine Menderes yönlendirmekteydi. Sonunda yasa sert tartışmalara rağmen oy birliğiyle kabul edildi. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne halen hakim olan disiplinin açık bir göstergesiydi. Ancak çok kısa bir süre sonra 7 Haziran'da Menderes, öteki 3 milletvekili, eski başbakan Celal Bayar, Refik Koraltan ve ünlü tarihçi Fuat Köprülü ile birlikte CHP grubuna anayasanın tam uygulanmasını ve demokrasinin kurulmasını isteyen bir önerge sundu. Dörtlü takrir diye bilinen bu önerge bir muhalefet partisinin kurulmasından çok Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir reforma amaçlar gözüküyordu. Ama yine de bu önerge savaş sonrasındaki örgütlü siyasal muhalefetin başlangıç simgesi oldu. Dörtlerin önerileri CHP grubu tarafından reddedildi. Ama bu cüretlerinden dolayı herhangi bir şekilde cezalandırılmadılar. Bu durum genel olarak hükümetin siyasal ortamda belirli bir yumuşamaya izin vermeye hazır olduğunun bir işareti olarak yorumlandı. Bu yönde başka işaretler de vardı. Kimi gazeteler, bilhassa Ahmet Emin Yalman'ın Liberal ve Amerika yönelimli Vatan gazetesi ve Zekeriya ve Sabiha Sertel'in Solcu Tan gazetesi dörtleri desteklemeye başladı. Düşüncelerini açıklamaları için onlara sütunlarında yer verdiler. Dörtlü takririn sunuluşundan bir hafta sonra İstanbul'da ara seçimler yapıldığında hükümet ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin çeşitli adayları arasında tercih yapılmasına izin verdi. Doğrusunu söylemek gerekirse çok partili dönem Temmuz ayında İstanbullu ünlü sanayici Nuri Demirağ Milli Kalkınma Partisi adında bir muhalefet partisi kurduğu zaman başlamıştı. Parti 5 Eylül'de resmen kurulmuştu. Milli Kalkınma Partisi'nin parti programı ekonominin liberalleştirilmesi ve serbest girişimin geliştirilmesi çağrısından oluşuyordu. Partinin içinde hiç deneyimli siyasetçi yoktu. Millet Meclisi'nde bir temsilcisi de bulunmuyordu. Bu sebepten parti çok etkin değildi ve az desteğe sahipti. Asıl önemli gelişme bir süre sonra Tan ve Vatan'da yazdıkları eleştirel makaleleri nedeniyle Adnan Menderes ile Fuat Köprülü ve ardından Refik Koraltan 21 Eylül'de Cumhuriyet Halk Partisi'nden resmen ihraç edildiklerinde meydana geldi. İsmet İnönü 1 Kasım'daki bir konuşmasında Türk demokrasisinin ana noksanının bir muhalefet partisinin yokluğu olduğunu ifade etmişti. Anlaşılan Milli Kalkınma Partisi'ni önemsemiyordu. ve 1947 yılı için planlanan genel seçimlerin o sırada var olan iki dereceli sistemin aksine serbest ve tek dereceli olacağını açıkladı. Aralık ayı başında Celal Bayar, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Dörtlü takriri imzalamış olan dört milletvekilinin hepsi artık iktidar partisinden ayrılmış ya da ayrılmak zorunda bırakılmıştı. Ve yeni bir partinin kurulmasının yakın olduğu belliydi. Yeni partinin kuruluş hazırlıklarında Bayar ve İnönü birlikte yan yana çalıştılar. Bayar'ın eski bir Jön Türk oluşu ve onun laikliği temel ilke olarak kabul ettiğine inanılması, bir muhalefet partisinin varlığının Kemalist bürokrasi ve parti tarafından kabul edilmesini kuşkusuz kolaylaştırdı. Yeni parti içinse bu sorun yaratmaktaydı. Her ne kadar yeni partinin kuruluş aşamasında dörtlerin İsmet İnönü'nün iyi niyetine tabi olacakları belliyse de Bayar ile İnönü'nün birlikte çalışıyor olması bu partinin yaratılmasının gizli bir anlaşmanın ürünü olduğu izlenimini veriyordu. Ve bu yeni partinin güçlükle üstesinden geleceği bir suçlama kanıtı olabilirdi. Demokrat Parti 7 Ocak 1946'da resmen kuruldu. Ve İnönü'den işaret almış olan Cumhuriyet Halk Partisi ve organlarınca başlangıçta memnunlukla karşılandı. Demokrat Parti şubelerini kurmaya başlar başlamaz bütün ülkede coşkulu bir karşılık bulduğu ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri hoşnutsuzluk olduğunu bilmekteydiler. Yine de bu hoşnutsuzluğun derecesi karşısında afalladılar. Mayıs 1946'da olağanüstü kongre istendi. Bu kongrede bazı liberalleşme önlemleri alındı. Tek dereceli seçimler kabul edildi ve değişmez genel başkanlık konumu ile milli şef sıfatı kaldırıldı. İnönü kuşkusuz genel başkan olarak kalmıştı ama şimdi yeniden seçilmek zorundaydı. Kongreden kısa bir süre sonra basın yasası liberalleştirildi ve üniversiteler bir miktar özellik kazandı. Ancak besbelli Demokrat Partilileri hazırlıksız yakalamak umuduyla genel seçimlerin tarihi Temmuz 1947'den Temmuz 1946'ya alındı. Demokrat Partililer itiraz ettiler ve seçimleri daha önce o yıl içindeki belediye seçimlerinde yapmış oldukları gibi boykot etmeyi bile düşündüler. Ama sonunda katıldılar ve meclisteki 465 sandalyeden 62'sini kazanmayı başardılar. Görünüşte yeni parti için bu dikkate değer ama çarpıcı olmayan bir başarıydı. Ancak işin gerçeği farklıydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çoğunluğu sağlamasının bir sebebi büyük çaptaki hileli oylardı. Seçim usulleri kusursuz olmaktan çok uzaktı. Oy kullanılırken gizlilik güvencesi yoktu. Tarafsız gözlemcilik mevcut değildi. Ve sonuçlar ilan edilir edilmez oy pusuları imha ediliyor, bu da herhangi bir denetleme yapmayı olanaksız kılıyordu. Unutulmamalı ki bu sırada bütün yerel ve bölgesel yöneticiler CHP üyesiydiler ve bunlar siyasal muhalefet ile devlete ihaneti birbirinden ayırt etmekte büyük güçlük çekiyorlardı. Oy sahtekarlığının çapı o kadar meydandaydı ki bütün ülke feryat ediyordu. Celal Bayar, Demokrat Parti'nin bir soruşturmasına göre partinin kazandığı gerçek sandalye sayısının 279 olduğunu açıklamıştı. Demokrat Parti'ye yönelik yaygın destek karşısında CHP bir tercih yapmak durumundaydı. Ya 1925 ve 1930'da yapmış olduğu gibi muhalefeti bastıracak ya da liberalleşme yolunda ilerleyecekti. 1946 seçimlerinden sonraki bir yıl boyunca parti bu iki seçenek arasında tereddüt eder gibi görünüyordu. Ağustos ayında İnönü kendine yeni başbakan olarak partideki sertlik yanlarının en önde geleni ve tek parti devletinin taraftarı sayılan Recep Peker'i seçti. Peker, muhalefetin hükümetin bir küçük ortağı gibi davranmasını ve CHP'ye karşı başlattığı sürekli saldırılardan vazgeçmesini sağlamak için muhalefeti sindirmeye çalıştı. Ancak Demokrat Parti istenileni yapmayı reddetti. Cumhuriyet Halk Partisi bürokratlarının seçimler sırasındaki hilekar davranışları havayı adam akıllı bozmuştu. Ancak muhalefetin hükümeti sert şekilde eleştirmeyi sürdürmesinin bir diğer nedeni, kendi programı ile Cumhuriyet Halk Partisi programı arasındaki farkın gittikçe azalıyor olmasıydı. Demokrat Parti, Kemalizmin milliyetçilik ve laiklik gibi temel ilkelerini kabul ediyordu. Bu yüzden kendini bu konularda hükümetten farklı gösteremezdi. CHP'den başlangıçta ayrı düştüğü hususlar ise siyasal ve ekonomik liberalleşme, iktidar partisi tarafından 1947-1950 yılları arasında büyük ölçüde devralınmıştı. Bu yüzden DP kamuoyunu harekete geçirmek için sürekli yüksek gerilimli bir ortama ihtiyaç duyuyordu. Bu nedenle de meclise hemen hemen tamamen günlük olaylar temelinde yeni şikayet konuları getirmekteydi. Her iki partinin kendini diğerinden farklı göstermeye çalıştıkları bir diğer usul birbirlerini komünistlikle karalamaktı. Hükümet aşırı ve pan-Türkist sağa bastırmayı uygun görmüşken, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi sol için nispeten bir hoşgörü dönemini başlatmıştı. CHP içinde savaşın hemen ardından gelen bu dönemde bile gelişmekte olan muhalefeti nefret edilen komünizmle özdeşleyen unsurlar vardı. 4 Aralık 1945'te müstakbel DP liderlerinin makalelerini yayınlamakta olan Solcu Gazete TAN'ın büroları, CHP basınındaki kışkırtıcı makalelerle tahrike kapılmış bir milliyetçi öğrenci kalabalığınca yağmalanmış ve baskı makineleri tahrip edilmişti. Polis oradaydı ama müdahale etmemişti. Bu olanlara rağmen Haziran 1946'da bir Sosyalist Parti ve hatta tecrübeli komünist Doktor Şefik Hüsnü Demirer'in önderliğinde Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi adlı bir komünist partisi kurulmuştu. Ancak Soğuk Savaş'ın etkileri kendilerini kısa sürede hissettirmeye başladı. Ve Aralık 1946'da sıkı yönetim kanunlarına başvurularak bu partiler kapatıldı. Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi birbirlerini komünizme karşı yumuşak davranmakla suçladıkları bir çamur atma saldırısı başlattılar. Hatta Demokrat Parti Moskova'nın hizmetinde olmakla suçlandı. 1948 ve 1949 yılları bir solcu avına sahne oldu. Nihal Atsız ve Zeki Velidi Togan gibi savaştan hemen sonraki dönemde kovuşturmaya uğramış olan ünlü pan-Türkistlerin itibarları iade edildi. Ve bunların sesini en çok çıkartan hasımları olan sosyalist yazar Sabahattin Ali, devletin istihbarat kuruluşunun bir mensubu tarafından öldürüldü. Partilerin arasındaki ilişkiler giderek daha kötüleşmekteydi. 1947 bütçesi üzerindeki tartışmalar son derece düşmancaydı ve bir keresinde başbakan Menderes'i psikopat diye tanımlamış, bunun üzerine Demokrat Partililer meclisi terk edip toplantıları birkaç gün boykot etmişlerdi. Ocak 1947'de Demokrat Parti ilk kongresini yaptı. Kongrede temsilciler hürriyet misakını kabul ettiler. Bu terim ünlü 1920 Misak-ı Millisi'nin kasıtlı bir taklidiydi. Demokrat Parti kendini Atatürk'ün başlattıklarını tamamlayacak yeni siyasal akım olarak görüyordu. Atatürk ulusal bağımsızlığı sağlamış ve Türk toplumunda reform yapmıştı. Şimdi onlar demokrasiyi getirerek Atatürk'ün reformlarını tamamlayacaklardı. Hürriyet misakı, hükümetin demokratik olmayan bir takım yasaları geri çekmemesi durumunda Demokrat Parti milletvekillerinin Millet Meclisi'ni terk etmelerine ve boykot etmelerine izin veriyordu. Önemli bir tehditti bu. Çünkü 1946'da oy pusulalarındaki hileler yüzünden meşruiyeti kuşkulu olan Peker hükümeti, halkın ve dış dünyanın kendisini demokrasi karşıtı gibi görmesini göze alamazdı. Hele Amerikan yardımının önemi gittikçe artarken. Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki ilişkiler açıkça kopmak üzereydi. Fakat Temmuz 1947'de İnönü araya girdi. Peker ve Bayar'la ayrı ayrı görüştü ve sonra da basına bir beyanatta bulundu. 12 Temmuz Beyannamesi adlı bu bildiri muhalefetin varlığını meşrulaştırıyor, devlet yönetiminden tarafsız olmasını ve her iki partiye adil davranmasını istiyordu. Cumhurbaşkanının bu kati müdahalesi çok partili siyasetin kalıcı olduğunu açıklıyordu. Bu CHP içerisinde ise Başbakan Recep Peker'in başını çektiği sertlik yanlılarının yilgisi anlamına geliyordu. Recep Peker istifa etti ve yerine San Francisco konferansında Türkiye'ye başkanlık etmiş olan Dışişleri Bakanı Hasan Saka geçti. Cumhuriyet Halk Partisi Kasım 1947'deki kongresinde Demokrat Parti programına çok daha yakınlaştı. Serbest girişimi savunmakta ve çiftçiyi topraklandırma kanununun 17. maddesini geri çekmeye karar vermekteydi. Meclis bunu 1950'de gerçekleştirecekti. Ayrıca Demokrat Partililerin kullandığı din kozuna karşılık bulmaya çalışıp okullarda din eğitimine izin verme kararı aldı. Ve Demokrat Parti propagandasının komünist ajitasyon merkezleri diye tanımlayıp boy hedefi haline getirdiği köy enstitülerinde reform yapmayı kararlaştırdı. İsmet İnönü'nün bu denli kesin biçimde reformculardan yana çıkıp sertlik yanlılarını bir yana atmış olmasına rağmen partinin parçalanmaması Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki disiplinin ölçüsüdür. Ancak Halk Partisi'nin bu yeni uzlaşmacı çizgisi esasen kendilerine ait tutarlı bir siyasi program nedeniyle değil, Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan ortak muhalefetle birbirlerine bağlanmış olan demokratlar için ciddi sorunlar yarattı.